Ayrım 7. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 66. Oturduğum yerden kalkıp veda amacıyla hafifçe eğildim. O anda yeniden aklına bir şey gelmiş gibi atıldı. Ben uygun adım yürüyüşe geçerken siz babamla kalın lütfen. Bu uygun adım yürüyüşe geçmek terimini bir çeşit uyarı gibi sert ve sinirli bir tavada üstüne basarak söylemişti. Daha sonra masanın üstündeki küçük bronz çanı çaldı. Edith, İstediği zaman çalabilsin diye evdeki tüm masaların üzerinde küçük çanların bulunduğunu ve bunların onun ulaşabileceği bir mesafede durduğunu ancak şimdi fark ediyordum. Böylece Edith hiç beklemek zorunda kalmadan her zaman birilerini yanına çağırabiliyordu. Çanın kulakları tırmalayan tiz sesiyle birlikte Edith'in kriz anında sessizce kaybolan uşak tekrar göründü. Edith adama "Bana yardım et!" diye emrederek kürk örtüyü kaldırdı. Ilona ona bir şeyler fısıldamak için eğildi. Ancak bir kez heyecanlanmış olan genç kız onu kenara itti. "Joseph ayağa kalkmama yardım etsin yeter. Ben kendim giderim." Bundan sonraki gelişmeler korkunçtu. Uşak kızın üzerine doğru eğilip hiç kuşkusuz önceden öğretilmiş bir hareketle kollarının altından tuttu ve onun zayıf vücudunu oturduğu yerden kaldırdı. İki eliyle birden koltuğunun kenarından destek alarak artık ayakta duran genç kız hepimizi teker teker süzdükten sonra örtünün altına gizlenmiş olan koltuk değneklerini aldı, dudaklarını ısırarak zorlukla kollarının altına yerleştirdi ve tak tuk tak tuk sesleri içinde sendeleyip yalpalayarak ileri doğru bir hamle yaptı. Bu arada uşak kollarını açmış, kayması ya da yorulması olasılığına karşı tam arkasında onu izliyordu. Tak tuk tak tuk, bir adım daha, sonra bir adım daha. Bu arada gergin bir deri ile bir metalin birbirine sürtünme sesine benzer bir ses duyuluyordu. Bacaklarına bakmaya cesaret edemiyordum ama hiç kuşkusuz ayak bileklerinde protezleri vardı. Bu zorlama yürüyüşün etkisiyle kalbimin bir mengene değmişçesine sıkıştığını hissediyordum. Tekerlekli sandalye kullanmamasındaki ya da yardım istememesindeki amacı hemen anladım. Bana, özellikle bana ama ötekilerine de sakatlığını göstermek istiyordu. Umutsuzluktan kaynaklanan intikam duygusuyla bizi üzmek, çektiği acıyı bize de yaşatmak. Tanrı yerine bize, sağlıklı insanlara isyanını belirtmek istiyordu. Ancak tam da bu korkunç gösteri benim üzerimde onu dansa davet ettiğim akşamki isyanından çok daha etkili oldu. Ve genç kızın çaresizlikten kaynaklanan ıstırabını anlamamı sağladı. Bana bir asır kadar uzun gelen bir sürenin ardından kapıya ulaşmaya dek atması gereken birkaç adımı, zayıf vücudunun tüm ağırlığını bir koltuk değneğinden diğerine vererek sarsıla sarsıla tamamlamayı nihayet başardı. Kendimde ona bir kez bile dikkatli bakacak cesareti bulamadım. Zaten koltuk değneklerinin tok, kuru gürültüsü, atılan her adımda duyulan taktuk sesleri, makinelerdeki sürtünme sesini andıran metal ve deri gıcırtıları ve kendini zorlamadan kaynaklanan boğuk hırıltılar sinirlerimi öylesine bozmuştu ki kalp çarpıntılarım üniformamın üstünden bile hissediliyordu. Edith artık odadan çıkmıştı ama ben nefesimi tutmuş, kapanan kapının ardında bu korkunç gürültünün giderek azalıp tamamen kayboluşunu dinlemeye devam ediyordum. Ancak sesler tamamen kesildikten sonra başımı tekrar kaldırabildim. Bu arada yaşlı adamın sessizce kalkmış ve dalgın, sinirli bakışlarla pencereden dışarıya bakmakta olduğunu ancak şimdi fark ediyordum. Bakışları biraz fazla dalgın ve sinirliydi. Loş ışıkta yalnızca bir karanlık, bir silüet olarak görülüyordu. Buna rağmen bu eğik gövdenin omuzlarının titrediğini seziyordum. O da kızının çektiği bu acıyı her gün yeniden yaşayan bir baba olarak bu korkunç manzaranın karşısında eziliyordu. Odanın içerisinde ikimizin arasında bulunan hava sanki donmuştu. Birkaç dakika sonra bu silüet bana dönüp kaygan bir zemin üzerinde yürürcesine tedbirli adımlarla ayaklarını sürüyerek yanıma geldi. "Lütfen kızımı ayıplamayın, saygıdeğer öğretmenim. Davranışları biraz kabaydı ama yıllardır çektiği acıyı, ıstırabı bilemezsiniz. Çok tektirdiler ona. Durmadan yeni bir kür, yeni bir tedavi ama ilerleme o kadar yavaş, iyileşme o kadar az ki. Sabırsızlanmasını anlayışla karşılıyorum. Ama ne yapabiliriz? Her yolu denemeliyiz. Buna zorunluyuz. İhtiyar adam boşalmış servis masasının önünde ayakta duruyordu. Konuşurken benimle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Kırlaşmış kirpiklerinin etkisiyle neredeyse kapalı gibi görünen yorgun gözlerini masaya dikmişti. Uykudaymış gibi bir hareketle açık şekerlikten bir kesme şeker aldı. Bir süre parmaklarının arasında evirip çevirdi. Sonra tekrar yerine bıraktı. Hareketleri sarhoşlarınki gibiydi. Gözleri hala servis masasına dikiliydi. Masadaki bir şey onu oraya bağlar gibiydi. Bilinçsizce bir kaşık aldı. Parmakları arasında çevirdi, evirdi. Tekrar yerine koydu ve kaşığa bakarak konuşmaya başladı. Onun eskiden nasıl canlı bir çocuk olduğunu bir bilseniz. Bütün gün merdivenlerden iner çıkar, odalarda, salonlarda koşuşurdu. Onun bu canlılığından, hareketliliğinden korkardık bile. Daha 11 yaşındayken küçük midillisinin sırtında çayırlarda dört nala dolaşır, kimse ona yetişemezdi. Rahmetli karımla ben, onun cesaretinden, ataklığından, soğukkanlılığından, kalbime sığmaz halinden endişe duyuyorduk. Kollarını açıp uçacakmış gibi gelirdi bize. Onun başına mı gelmeliydi bütün bunlar, tam da onun gibi birinin başına. Zayıf bembeyaz saçlarının çizgisi masaya doğru giderek daha da çok eğiliyordu. Ellerini sinir içinde masadaki çeşitli nesneler arasında gezdirmeyi sürdürüyordu. Kaşığın yerini şimdi şeker maşası almıştı. Masanın üzerine hayali daireler çiziyordu. Ya utançtan ya da mahcubiyetten bana bakmaktan çekiniyordu. Bütün bunlara rağmen onu neşelendirmek bugün hala ne kadar kolay bilemezsiniz. En ufak bir jest bile onu ufak bir çocuk gibi sevindiriyor. En aptalca fıkraya bile gülebiliyor. Okuduğu bir kitap onu heyecanlandırabiliyor. Çiçekleriniz geldiği zamanki sevincini, mutluluğunu görmeliydiniz. Sizi kırmış olmaktan öylesine korkuyordu ki. Onun ne denli duygusal biri olduğunu bilemezsiniz. Her şeyi bizden çok daha yoğun hissediyor. Kontrolünü kaybettiği için şu anda ne kadar üzgün olduğunu çok iyi biliyorum. Ama nasıl, kontrolünü nasıl kaybetmesin ki? İyileşme süreci böylesine yavaş ilerleyen bir çocuktan nasıl her zaman sabırlı olması beklenebilir ki? Hiç ama hiçbir şey yapmadığı halde Tanrı'nın darbesini yemiş bir çocuk, tamamen günahsızken. Gözleri hala titreyen elinin şeker maşasıyla masanın üzerine çizdiği hayali şekillere dikiliydi. Birden korkuyla ilkirleyerek maşayı masanın üzerine bıraktı. Sanki birdenbire uyanmış ve kendi kendine değil, onun tamamen yabancı biriyle konuştuğunu fark etmişti. Tamamen farklı bir ses tonuyla, uyanık, direğin ancak mahcup bir halde ondan özür dilemeye başladı. "Beni lütfen bağışlayın saygıdeğer teğmen. Sorunlarımızla size de sıkıntı verdim. Ama birden kendimi tutamadım. Nedense size bir açıklama yapmak ihtiyacı duydum." Onun hakkında kötü düşüncelere kapılmanızı istemem. Mahcubiyetten kekeleyen ihtiyarın sözünü nasıl olup da kesip onun yanına gitme cesaretini bulduğumu bilmiyorum. Ama birdenbire bu yaşlı yabancı adamın elini avuçlarımın arasına aldım. Hiçbir şey söylemedim. Yalnızca soğuk, kemikli, elinde olmadan geri çekmeye çalıştığı ellerini avuçlarımın arasına tutup sıktım. Beni şaşkınlıkla süzdü. Küçük gözlüğünün üstünden ileri doğru baktı ve o anda yumuşak, sıkılgan bir bakış bir an için benimkiyle karşılaştı. Bir şey söylemesinden korkuyordum ama yapmadı. Yalnızca büyük siyah göz bebekleri taşıp coşacakmışçasına büyüdü, büyüdü. O anda ben de o zamana kadar hiç yaşamadığım bir heyecan, bir duygu seline kapılmakta olduğumu fark ediyordum. Bu duygu selinden uzaklaşabilmek için telaşla ihtiyarın önünde eğilip odadan çıktım. Antrede uşak paltomu giymeme yardım etti. O anda arkamdan gelen bir hava akımını hissettim. Geriye dönmeme hiç gerek yoktu. İhtiyar adamın peşinden geldiğini, bana teşekkür edebilmek için kapının eşiğinde durduğunu biliyordum. Ama onu mahcup etmek istemiyordum. Arkamda durduğunu fark etmemiş gibi davrandım. Sonra hemen kalbim duracakmışçasına çarparak bu trajik evden ayrıldım. Ertesi sabah evlerin üzerini kaplayan hafif sis henüz dağılmamıştı. Uyuyan vatandaşların sakin uykusu bölünmesin diye tüm pencereler kapalıydı. Süvari birliğimiz her gün olduğu gibi eğitim alanının yolunu tuttu. Önce parke taşlı yollardan rahvan adımlarla geçtik. Mızraklı süvarilerim henüz tam uyanmamış, asık suratlarıyla eğerleri üzerinde sallanıyorlardı. Kısa süre içinde 4-5 sokağa geçip geniş şoseye ulaştık. Orada tempomuzu arttırıp tırısa geçerek sağa döndük ve çayırlara açıldık. Askerlerime 4 nala emri vermemle birlikte atlar hemen ileri atıldı. Akıllı hayvanlar yumuşak, geniş tarlaları çok iyi tanıyorlardı. Burada müdahale etmeye bile gerek yoktu. Dizginlerini tamamen serbest bırakabiliyorduk. Bacaklarımızla hafifçe bastırmamız bile tüm güçleriyle koşmalarına yetiyordu. Onlar da heyecanın ve gevşemenin zevkini çıkarıyorlardı. Ben en öndeydim. Ata binmekten büyük mutluluk duyuyordum. Soğuk rüzgar alnıma ve yanaklarıma çarparken, bir yandan da kalçalarımdan yukarı kanımın damarlarımda daha hızlı aktığını duyumsamak bana yaşamın gerçek sıcaklığını hissettiriyordu. Sabahın güzel temiz havasını soluyordum. Gecenin nemi, uyanan toprağın nefesi, açmaya başlayan çiçeklerin kokusu hala seziliyor, aynı zamanda da koşan atların burun deliklerinden yayılan sıcak solukları hissediliyordu. Sabahları yapılan bu 4 nala koşulardan her zaman mutluluk duyardım. Hantallaşmış, uyku sersemi vücudu tatlı bir şekilde sallayarak derin bir sisten çıkarırmışçasına uyuşukluktan kurtarıyor, kendine getiriyordu. Kendimde öylesine bir hafiflik hissediyordum ki açık dudaklarımla soğuk havayı adeta içiyordum. Göğsüm bir inip bir kalkıyordu. 4 nala, 4 nala. Gözlerim iyice açılmış, tüm duyularım daha da canlanmıştı. Arkamdan düzenli olarak kınlarına değen kılıçların şakırtısını, atların hızlı soluklarını, eğerlerin hışırdamalarını, gıcırdamalarını ve aynı zamanda sert, ritmik nal seslerini duyuyordum. Atlardan ve insanlardan meydana gelen bu grup rüzgar gibi ilerliyor, hepsi aynı heyecanı taşıyor ve Kentauros misali tek bir beden oluşturuyordu. İleri, ileri, 4 nala, 4 nala. Dünyanın öbür ucuna kadar böyle koşabilseydik. Bu zevkin yaratıcısı ve hakimi olmanın verdiği gizli bir gururla eğrimin üzerinde geri dönerek adamlarıma baktım. Ve benim yiğit süvarilerimin tamamının yüz ifadelerinin değişmiş olduğunu gördüm. Gözlerindeki ağırlık, eziklik ve uyuşuk, uykusuz, karanlık ifade tamamen kaybolmuştu. Baktığımı fark edince daha da dikleştiler. Bakışlarımdaki mutluluğu hafif gülümsemelerle yanıtladılar. Bu gariban köylü çocuklarının da böyle uçarcasına bir hızın hazzıyla, insanoğlunun uçma arzusuyla yanıp tutuştuklarını fark ettim. Hepsi aynen benim gibi genç olmanın ve hem gerilen ama aynı zamanda zincirlerinden kurtulan bedensel güçlerin ve mutluluğun sarhoşluğu içindeydiler. Aniden komut verdim. Dur, tırısa geç. Şaşkınlık içinde birden dizginlerine asıldılar. Tüm manga aniden durdurulmuş bir makine gibi birden daha ağır yürüyüş şekline geçti. Şaşkın şaşkın beni süzüyorlardı. Beni ve sınır tanımaz at binme hevesimi çok iyi bilirlerdi. Her zaman eğitim alanına kadar olan bu çayırları 4 nala koşarak bir solukta geçerdik. Ancak o gün sanki yabancı, bilinmeyen bir el birden atımı dizginlemiş, bana bir şeyi anımsatmıştı. Elimde olmadan solda ufuk çizgisinde beliren beyaz kuleli duvarların, malikanenin bahçesindeki ağaçların, kulenin düz damının farkına varmak içime bir ukdenin yerleşmesine neden olmuştu. Kim bilir, belki de orada biri bizi seyrediyordu. Dans etme sevdasıyla incittiğim ve belki de şimdi ata binme sevdamla bir kez daha inciteceğim birisi. Benim böyle uçarcasına ata binmemi görüp kıskanacak, sakat, felçli bacakları olan biri ve birden böylesine sağlıklı bir biçimde kısıtlanmadan, zevkle ata binmekten, sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ayrıcalığından utandım. Ağır tempoda yorga giderek, arkamdaki mangayla birlikte çayırlar üzerinde ilerledim. Onları yeniden heyecanlandıracak, hızlandıracak komutumu boşuna bekliyordu. Onlara bakmama gerek bile yoktu. Hissediyordum bunu. Aslında bu tuhaf sıkıntıyı hissettiğim anda bile bu türden bir kendi kendini cezalandırmanın anlamsız ve aptalca olduğunu bilincindeydim. Başkası yapamıyor diye bir zevkten vazgeçmenin, başka biri mutsuz olduğu için bir mutluluğu kendine yasaklamanın bir anlamı olmadığını biliyordum. Güldüğümüz, budalaca şakalaştığımız her saniyede birilerinin yatağında kıvranıp öldüğünü, binlerce pencerenin gerisinde yoksulluğun kol gezdiğini, insanların açlıktan öldüğünü, hastanelerin, taş ocaklarının, kömür madenlerinin olduğunu, fabrikalarda, bürolarda, hapishanelerde sayısız insanın angarya olarak çalışmak zorunda kaldığını, başka birinin acı çektiğini hissetmenin o kişinin acısına bir faydası olamayacağını biliyordum. Yeryüzündeki acı ve felaketleri yalnızca düşünmenin bile geceleri insanın uykusunun kaçması ve dudaklardaki gülümsemenin kaybolup gitmesi için yeterli olacağının bilincindeydim. Ancak kişiyi asıl kederlendiren, üzen şey gözünde canlandırdığı hayali acılar değildi. Gözle görülüp hissedilenin acısı bambaşkaydı. Tutkulu kanatlanmamın ortasında birden koltuk değneklerine abanarak salondan ayaklarını sürüye sürüye çıkmaya çalışan solgun, ıstıraplı yüzün dokunabilecek kadar yakınımda belirdiğini hissedip, aynı anda koltuk değneklerinin düzensiz taktuklarını, felçli mafsallarındaki protezlerin makineyi andıran gıcırtılarını duydum. Birden irkilip düşünmeden, üzerinde kafa yormadan dizginlere asılmıştım. Şu anda kendi kendime dört nala koşmak varken bu aptal ağır tempolu tırısı sürdürmenin kime ne faydası olacak diye sorsam da elimden farklı davranmak gelmiyordu. Bir gün önceki darbe beni yüreğimin en yumuşak yerinden yaralamış, yüreğimle akraba vicdanımı tamamen etkisine almıştı. Bedenimdeki hazzı artık sağlıklı, özgür ve mutlu bir şekilde yaşayamıyordum. Yorga giderek eğitim alanının çitlerine ulaştık. Ancak malikanenin görüş alanından tamamen çıktıktan sonra kendime gelebildim. Kendi kendime saçmalık, bırak bu duygusal kuruntuları diye söylendikten sonra arkama dönüp haykırdım. İleri, dört nala. Her şey bu ani dizginlemeyle başladı. Acıma duygusuyla zehirlenmenin ilk belirtisi gibi bir şeydi bu. Önceleri tam olarak bilincinde olmasam da bana bir şeyler olduğunu ya da olmakta olduğunu hissediyordum. Hani hastayken sabah kafada büyük bir ağırlıkla kalkmak gibi bir şeydi bu. O zamana kadar kendi sınırlı çevremde sorumsuzca yaşamıştım. Yalnızca arkadaşlarıma ya da üstlerime hoş ya da önemli görünenlerle ilgilenmiş, ancak kendim bireysel olarak hiçbir şeyle duygusal bir paylaşım yaşamamış, kimsenin de bende bunu yaşamasına olanak vermemiştim. Hiçbir şeye gerçekten üzülmemiştim. Ailemle ilişkilerim düzenlenmiş, meslek hayatım, kariyerim sınırlandırılmış ve kurallara göre belirlenmişti. Ancak bu kayıtsızlık, şimdi anlıyordum, beni tasasız, düşüncesiz yapmıştı. Şimdi birden bana bir şeyler olmuştu. Dışarıdan fark edilebilen, önemli gibi görünen bir şey değildi bu. O hasta kızın öfkeli bakışında, görüp bana bakan gözlerinde okuduğum, o zamana dek hiç rastlamadığım büyüklükteki acı, içimde bazı şeylerin harekete geçip taşmasına neden olmuştu. Hastalığının ne olduğunu kavrayamayan bir hasta gibi, içimden yükselen bir sıcaklık tüm benliğimi kaplıyor, açıklanamaz bir alevle yanıyordum. O ana dek içinde sorumsuzca yaşadığım güvenli çevrede bunlardan habersizdim. Ama artık bu çevrenin dışına çıkmış, yeni bir bölgeye girmiştim ve yeni olan her şey gibi burası da beni hem heyecanlandırıyor hem de huzursuz ediyordu. Yaşamımda ilk kez içine düşmenin ve derinliğini ölçmenin bana garip bir şekilde çekici geldiği bir duygu uçurumunun kıyısında olduğumu fark ediyordum. Ancak aynı anda sağduyum beni bu meraktan vazgeçme konusunda uyarıyordu. Yeter diyordu, özür diledin, her şeyi düzelttin. Ancak tam o anda içimden başka bir ses, tekrar gitmelisin oraya diye fısıldıyordu. Sırtındaki o ürpermeyi, korkudan titremeyi, bu heyecanı tekrar yaşamalısın. O anda birinci sesi tekrar duyuyordum. Bırak bunları diye uyarıyordu beni. Aklını başına topla, uzak dur. Bu konuya daha fazla bulaşma. Genç, basit bir insansın. Böyle zorluklara gelemez. İlkinden daha büyük hatalar yaparsın. 7. ayrımın sonu. Sayfa 75.